Ayrım 29. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 365. Edebiyat Cumhuriyeti. Geniş bir şehirdeyiz. En iyi mimarlar orada. Ama yine de çok garip kurulmuş şehir. Hendeklerinde su yerine mürekkep akıyor. Varoşlarındaki büyük fabrikalar yalnız kağıt imal eder. O ülkede herkes hırsızlıkla yaşar. Birinci hisarda mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar oturur. Birbirini yağma ile geçinir hepsi. Daha içeride şairler, yazarlar. Birbirini çekemeyen, birbiriyle anlaşamayan bir yığın insan. Nesillerin hayran kaldığı o ünlü kişiler, alay konusu olmak için boy gösterirler sanki. Dil bilimciler, şehri bekleyen köpekler rolündedir. Tenkitçiler, berber, tarihçiler, çöp çatan. Şairler, kuş kafesi satar. Şairler Mahallesi'nde muhteşem cepheler görürsünüz. Aldanmayın, arkası boştur bu cephelerin. Şairler kendilerine yeni binalar kurmak için eskilerini yıkmakla meşguldürler. Bu deliler ülkesinde tımarhane bile var. Arkeologlar, meskûkatçılar, simyagerler, doktorlar, akrostişçiler. Bu tımarhanenin ezeli misafirleri. Materyalistlerin yeri lağım, Erasmus ise ip cambazı. Bu yazı 1981 yılında Yeni Devir gazetesinde yayımlanmıştır. Dağarcık'tan Cemil Meriç, Edebiyat Cumhuriyeti, 30 Mart 1981. İyi yönetilen bir ülke burası. Milli Savunma Bakanı Sezar, Tacitus Dışişleri Bakanı, Suetonius Müsteşar. Edebiyat Cumhuriyeti bir İspanyol yazarının Medine-i Fasılası, bir hici ve mizah şaheseri. Yazar Saavedra Fajorda, yaman bir üslupçu. En ünlü eseri Idea de un principe politico cristiano 1640. Ama Repubblica Literaria 1651 çok daha canlı, her asrın insanına seslenebiliyor. Saavedra uzun zaman İspanya'nın dışında yaşamış. Hem bir devlet adamı hem bir moralist. Diego de Saavedra Fajorda, Algazares 1584, Madrid 1648. İspanyol yazar, devlet adamı, diplomat. 4. Filip döneminin en büyük siyasetçilerinden. Asil bir aileden gelme. Hukuk eğitimi, Kardinal Gaspard Borgia'nın sekreteri, İspanya'nın Roma elçisi. En önemli siyasi eseri, Idea de un principe politico cristiano, Münih 1640. Birçok kere basılır. İtalyancaya 1648, Almancaya 1650, Hollandacaya 1662, Fransızcaya 1668 ve İngilizceye 1700'de çevrilir. Tahta çıkacak olan prensin iktidara geçtiğinde gerekli siyasi tecrübeye sahip olmasını sağlamak için kaleme alınmış pedagojik ve didaktik bir eser. Son baskılarından biri Madrid 1999. Fajardo'nun ikinci önemli siyasi eseri de Corona Gotica Münster 1646. Önemli ama ne basıldığı zaman ne de bugün pek bilinmeyen bir eser. Başka bir dile de çevrilmemiş. Idea, devletin bekasını sağlayacak gerekli teorik bilgileri içerirken, Corona Gotica, devletin bekasını temin edecek pratik bilgileri içerir. Her iki eserin de amacı, veliaht prense ve onun yardımcılarına hükmetme ilmini ya da sanatını öğretmek. Fajardo'nun Cemil Meriç'in bu yazısına konu olan bir başka eseri de Repubblica Literaria 1613. 1655'te Madrid'de Juico de Artes, Ciencias başlığıyla basılmış en son baskısı Barcelona 1985. Fajardo'nun kimi klasik yazarları olduğu kadar yazarı, sanatçısı, filozofu, tarihçisi, bilim adamı ile döneminin edebiyat cumhuriyetini de gözler önüne seren hiciv ve mizah şaheseri Cemil Meriç, 20. asır dergisinin Mart 1953 sayısında Saavedra'yı vesile ederek gergedanlaşan enselerinde cehaletin şahane tuğrasını okuduğumuz Baba Ali Kodamanlarını, cehalet ordusunun şanlı şerefli başbuğu çokluk gazetecilerimizi, cehaletin madalyasına hak kazanmış hocalarımızı hicveder. Saavedra'yı tanıyacaksınız da ne olacak diye de ekler. Boyunuz göğe mi erişecek sanki? Arkasından yüzlerce, binlerce, on binlerce Saavedra daha sökün edecek, rahatınız kaçacak. Bırakın efendim Saavedra'yı, işiniz mi yok Allah aşkına? Saadet cehalettedir. Saavedra'yı tanır mısınız? 20. asır, sayı 11, 1-3-1953. Edebiyat Cumhuriyeti, bütün çağların ilim ve sanat adamlarıyla dolu hayali bir belde. Bütün çağların ve bütün ülkelerin mi? Hint, Çin, Müslüman dünya üstadın eserine kabul edilmemiş. Bazı koltuklarda boş. Bize göre başbakanlık makamına İbn Haldun geçebilirdi. Machiavelli'de. Tunuslu devlet adamının müsteşarı, daha doğrusu seyisi. Saavedra'da Rabelais kadar insafsız. Başlıca ilham kaynağı Erasmus iken onu ip cambazı yapar. Ya Rabelais? Rabelais de Aristo'ya salça yaptırır, Pirus'a kurbağa avlatır, soğan sattırır Kleopatra'ya. Taklit mi? Hayır. Araştırıcılar İspanyol yazarlarının 18. asra kadar Rabelais'i tanımadıklarını söylüyor. Abelard ile Heloas. Abelard, Pierre, Abelard veya Abelillard da denir. 1079 ila 1142. Fransız din bilimci, filozof ve yazar. Bretanya'da doğdu, taşrada başladığı eğitimini Paris'te tamamladı. 1100'de Paris civarında bir din bilim ve retorik okulu açtı. Retorik ve skolastik felsefe dersleri verdi. Kısa zamanda kuşağının en önemli felsefecileri arasında yer aldı. Dehası kısa zamanda Paris'i fethetti. Öğrendiklerini yorumlayışı ve eleştirileri derslerinin tıklım tıklım dolu olmasına yol açıyor. Paris üstadı dinlemeye koşuyordu. Hristiyanlık ahlakını tartışan Abelard, akılcı felsefeyi savunan ilk düşünürlerdendi. 1116 yılında Paris'in tanınmış din adamlarından Fulbert'in yanında yaşayan yeğeni Helios'a özel ders vermeyi kabul etti. Kendisinden çok daha genç olan öğrencisiyle Abelard arasında tutkulu bir aşk başladı. Helios hamile kalınca sevgililer Britanya'ya, Abelard'ın baba evine sığındılar. Orada bir çocukları oldu. Çocuklarını Abelard'ın kız kardeşine bırakan çift Paris'e dönerek evlendi. Ama dayının hışmından kurtulamadılar. Tehlikeyi sezen Abelard Helios'u bir manastıra yolladı. Çok geçmeden de Fulbert'in adamları tarafından hadım edildi. Bu olay üzerine kendisi de bir manastıra çekildi. Abelard'ın 1132'de bir arkadaşını teselli etmek için başına gelen felaketleri kaleme aldığı bir mektubu Histoire Calamitium Helios'un eline geçti. 15 yıldır ayrı olduğu Abelard'a hemen bir mektup yazan Helios'un başlatmış olduğu yazışma Abelard'dan gelen cevapla devam etti. Histoire Calamitatum dahil Latince 7 mektuptan oluşan bu mektuplar edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden birini oluşturur. Lettres Abelard et Deloas, inanç ve din hakkındaki heretik kabul edilen görüşleri nedeniyle 1121'de Theologia adlı eseri dini otoriteler tarafından, 1140'ta da Theologia Christiana ve Theologia Solarium adlı eserleri Papa tarafından mahkum edilerek yakıldı. Papa'dan sonra Avrupa'nın en önde gelen din adamlarından Pierre le Vénérable, Abelard'ı Cluny Manastırı'nda himayesi altına aldı, savundu ve affını sağladı. Abelard bu manastırda 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Helios'un isteği üzerine ölümünden 2 yıl sonra naaşı Helios'un yaşadığı Paraklet Manastırı'na nakledildi. Helios öldüğünde Abelard'ın yanına defnedildi. 1817'den beri Paris'in Père Lachaise mezarlığında adlarına yapılan neogotik anıt mezarda yatmaktadırlar. Abelard'ın felsefe, mantık ve din bilimle ilgili çoğu Fransızca ya çevrilmiş pek çok eseri vardır. Memleketi Le Paye'de 1978'de kurulan Pierre Abelard Kültür Derneği bugün de anısını yaşatmaya devam etmektedir. Helios d'Argenteuil 1100 ila 1164, ailesi hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen Helios, önce Argenteuil Manastırı'nda, sonra da Paris'te Notre Dame Katedrali'nde önemli bir konumda olan dayısı Folbert'in yanında eğitim gördü. Dayısının girişimiyle zamanın en ünlü hocalarından Abelard'dan özel ders alırken, hocasıyla yaşadığı tutkulu aşk sonucu bir manastıra sığınmak zorunda kaldı. Hayatının geri kalan kısmını kocasından ve evladından uzakta geçirdi. Başarılı bir manastır yöneticisi oldu. Helluas'ın hayatı, düşünce ve duyguları Abelard'a yazdığı mektuplar sayesinde gün ışığına çıktı. Bu aşkın hikayesi bir manastırın duvarları arasında kaybolmayacak kadar evrenseldi. Nitekim bu yazışmalar birçok çevirinin, uyarlamanın, yorumun doğmasına neden olan bir edebi geleneğe, bir edebi mitosa dönüştü. Edebiyat alanında bunun en iyi örneğini Rousseau'nun Yeni Helluas 1161 isimli romanında buluruz. Çiftin sıra dışı aşkı ayrıca birçok müzik eserine, filme, piyesede konu oldu. Abelard'ı düşünüyorum. 12. yüzyılın karanlıkları içinde hakikati aramaya çalışan coşkun bir keşiş. Zaman zaman meçhulün perdesini aralayabilen o büyük reybi, bazı fertleri korkarak konuşan, bazı fertleri tarihin kumlarında en küçük bir iz bırakmadan göçüp giden kalabalık bir kafilenin meşale taşıyıcılarından biri. Fulbert'in hışmına uğrayıp canavarca iğdiş edilmese adından bile habersiz olacaktık. Yanılmıyorsam o bedbaht papazın adını ilk defa Ahmet Mithat'ta görmüştüm. Talebesiyle aşkları Avrupa edebiyatında geniş yankılar uyandırmış. Rousseau, çağını fetheden biricik aşk romanını Yeni Helluas başlığıyla sunmuş. Jules de la Nouvelle Helluas, Jean-Jacques Rousseau'nun ilk kez Amsterdam'da 1761'de yayımlanan mektup romanı. Birçok kere basılan eser, 18. yüzyıl sonunun en çok satılan kitapları arasına girdi. Helluas'la Abelard'ın aşkından esinlenen roman, asil bir aileden gelen Julie d'Étanges'le orta halli hocası Saint-Preux arasındaki tutkulu aşkı ele almaktadır. Aralarındaki sınıf farkı yüzünden aşklarını saklamak zorunda kalan çiftten Saint-Preux, İsviçre'yi terk ederek Londra'ya yerleşir. Birbirlerine yazdıkları aşk dolu mektuplar, Julie'nin ailesinin eline geçince kızlarını yaşlı bir talibiyle evlenmeye razı ederler. İyi bir eş ve anne olan Julie, Saint-Preux'e olan aşkını unutamamıştır. Yıllar sonra Saint-Preux İsviçre'ye döndüğünde aşkını kocasına itiraf eder. Bu eserde Rousseau'nun verdiği mesaj şudur: toplum baskısına boyun eğmek, ancak kişinin kendi prensiplerine ve kişiliğini oluşturan derin duygulara aykırı olmadığı ölçüde söz konusu olabilir. Eser Türkçe'ye de çevrilmiştir. Jean-Jacques Rousseau, Julie yahut Yeni Helluas. Çeviren Hamdi Varoğlu. MFV Devlet Matbaası, 3 cilt halinde. 1. cilt 1943, 213 sayfa, 2. cilt 1944, 163 sayfa ve 3. cilt 1945, 304 sayfa. Zavallı Abelard, hafızalardaki tahtını yazılarına değil felaketlerine borçlu. Orta çağı bir baştan bir başa uğraştıran Le Universo davası kaç kişiyi ilgilendirir? Nominalizm ve realizm tartışmaları insan kaderi için gerçekten mi önemliydi? Türk insanı, hatta umumiyetle insan, Teslis'in sırları üzerinde kafa yoracak kadar huzur içinde midir? Wolf'un Orta Çağ Felsefesi başlıklı kitabından Abelard'ı okuttum. 12 büyük sayfa. En az 2 sayfası eserlerinden iktibaslarla örülmüş. İktibasların hepsi Latince. Aristo'dan gelen Universeller davası İslam Orta Çağı içinde bu kadar önemli miydi bilmiyorum. Abelard ve Helluas'ın mektupları 1839'da basılmış. Yüzlerce sayfa tutan ön söz, Monsieur ve Madame Guizot'un Abelard ile Helluas'ın mektupları, Latince olarak kaleme alınmış olan mektuplar, kimi manuskriplerin çevrilmesiyle Fransızcaya kazandırılmıştır. İlk çeviri 13. yüzyılda Jean de Monk tarafından Troyes manuskrisinden yapılmış. Cemil Meriç'in sözünü ettiği çeviri, Odual tarafından yapılan Fransız Milli Kütüphanesi'ndeki manuskrinin çevirisidir. 1839'da 2 cilt halinde Paris'te yayımlanmıştır. Kitabın başında da Bay ve Bayan Guizot'un kaleme aldığı çalışma yer almaktadır. Monsieur ve Madame Guizot, Abelard et Heloise, Essai historique suivi de la traduction de manuscrit par Audual. Lettres d'Abelard et Heloise. Édition Houdail, Paris 1839. Daha yeni Fransızca çevirilerinden bazıları şunlardır. Abelard, Lamentation, Histoire de mes malheurs, Correspondance avec Heloise, Latinceden çeviren Paul Zumhor. Actes Sud, Collection Babel, Paris 1992. Abelard et Heloise, Lettres et Vio, Edition Boy, Gilson'un ön sözüyle. Gallimard, Folio Classique, Paris 2000. Lettres de Des de Amant Attribut et Heloise et Abelard. Çeviren ve sunan Sylvia Piron. Gallimard, Paris 2005. 217 sayfa. Lettres Abelard et Heloise Fransızca çeviri. Eric Hicks ve Teresa Moreau. Livre de Porche, Paris 2007. İlk mektup olarak kabul edilen ve Abelard'ın bir arkadaşına yazdığı mektubun dışında 3 tane Heloise'dan, 3 tane de Abelard'dan olmak üzere 6 mektuptan oluşmaktadır bu yazışma. Yazışmanın Türkçe çevirisi olup olmadığını bilemiyoruz. Sadece İngiliz yazar Ronald Duncan 1914 ila 1982 tarafından iki sevgilinin mektuplarından ve yaşam öykülerinden hareketle kaleme aldığı bir oyun Abelard and Heloise, A Correspondence for the Stage in Two Act, Faber 1961, 80 sayfa. Önce Abelard ve Heloise adıyla Sevim Paşa tarafından Yankı Yayınları, İstanbul 1977, sonra da Abelard ve Heloise Mektuplar başlığıyla Zeynep Avcı tarafından Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 1996, 71 sayfa Türkçe'ye kazandırılmıştır. Zeynep Avcı çevirisinden bazı pasajlar için bakınız http://xfaceltyxblogcu.com Abelard ile Heloise. Ayrıca bakınız Petrus Abelardus Bir Mutsuzluk Öyküsü, Felaketler Tarihi çeviren Betül Çotuk Söken, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988. Nefis, renkli bir safayı tarih, petekle dolu bir kovan. Tecessüsüm birkaç parmak balla tıkanıyor. Britannica'ya bakıyorum, 2,5 sütun. Kesif ve doyurucu. UNESCO'nun insanlık tarihinde birkaç paragraf. Frank'ın kamusunda 12 sayfa. Müelliflerin kimine göre orta çağın en büyük filozofu, kimine göre orta çapta bir müderris. Birkaç meclisi ruhani tarafından aforoz edilmiş. Eserlerine gösterilen alaka, ihrak-ı binler. Bir Voltaire varken Abelard'a eğilmek reva mı? Varak-ı mihr-ü vefaya eğilmeyen bir toplulukta, Varak-ı Abelard ve Heloise hangi tecessüsü gıcıklayabilir? 900 yıl Araf'ta bekleyen o ölümsüz hadım, beyni ve gönlü hadım edilmiş bir topluluk için bir istifham işareti bile değildir. 29. ayrımın sonu sayfa 374.